Ayrım 27 Şeffaf Stephen King Sayfa 221 Eve Hillman Haven'dan sürülmüştü. Ruth McCausland, kentin kalbi ve vicdanı ise 73 yaşındaki adamda belliydi ve aslında son zamanlarda korktuğu gibi bunamaya başlamamıştı. Eve Haven'da geçirdiği uzun yıllar boyunca çok şey görmüştü, daha fazla şey de duymuştu, iyi bir dinleyiciydi o. Yaşlı adam o akşam hastaneden ayrıldıktan sonra gidip Maine eyaletinin büyük bir haritasını aldı, bir de pergel. Odasına döndüğü zaman haritayı açtı. Haven'ın etrafına bir daire çizdi. Neden böyle yaptığını bilmiyordu. Daire çizmek için pergelin iğnesini kentin tam üzerine koymadı. İğne Haven ilçesinin tam sınırındaydı. David Altair 4'te. David Altair 4'te. Ve kapıya vuran Tommy'ler de var. Tommy'ler kapıya vuruyorlar. Yaşlı adam haritanın üzerine eğildi. Uzağı hala çok iyi görüyordu. Ama kitap okumak için kullandığı gözlüğü Bryant'la Mary'nin evinde unutmuştu. Onu almak için geri dönerse başına küçük yazıları okuyamamaktan daha önemli dertler açılacağını biliyordu. Şimdiki halde gözlüksüz kalmak daha iyiydi, daha güvenli. Eve iyice eğilerek pergelin sivri ucunu battığı yere baktı. Derry yoluna çocukken büyük kızılderili ormanı dedikleri bölgenin kuzeyine saplanmıştı. Şimdi haritada burası yanan orman diye tanımlanıyordu. Eve bu adı da birkaç kez duymuştu. Kentin çevresine bir daire daha çizdi. Bryant'la Mary'nin evi bu dairenin hemen sınırındaydı. Batıda kısa Nista yolu vardı, ormanın kıyısındaki taş ocağına doğru gidiyordu. Nista yolu, bu bana bir şey hatırlatıyor ama ne? Sonra birdenbire anımsadı, Clarendonlar. Tabii ya, Clarendonlar. Onlar Nista ile eski Derry yolunun kesiştiği noktadaki evde otururlardı. Ve o evde bir cinayet işlenmişti. Faith Clarendon sahte bir vaizle bir aşk macerasına girişmişti. Adam kentten ayrıldıktan kısa bir süre sonra ondan bir çocuk doğurmuştu. Kocası Paul Clarendon usturayla önce bebeğin sonra Faith'in gırtlağını kesmişti. En sonunda da kendininkini. Eve küçük bir çocuktu o günlerde ama söylenenleri hala hatırlıyordu. Bazı Haven'lılar sahte vaiz Carlson'u suçlamışlardı. Bazıları ise Paul Clarendon'u. Deliydi o, Faith Paul'la hiç evlenmemeliydi. Tabii bazıları da Faith'i suçlu bulmuşlardı. O mesele çıkarmak için yaratılmıştı zaten. Bazı kimseler de suçu ormana atmışlardı ama onlar bu düşüncelerini alçak sesle açıklıyorlardı. Eve'in gözleri irileşti. Şimdi belleğini dikkatle dinliyordu. Haven'ın belleğini. Oraya Büyük Kızılderili Ormanı adı verilmişti. Çünkü Reis Atlantik orada ölmüştü. Ve ölüm yatağında kabilesini getirdiği bu ormanın uğursuz olduğunu açıklamıştı. Bu belki doğruydu, belki de değil. Ama uğursuz olsun olmasın orman Reis Atlantik'e hiç iyi gelmemişti. Clarendon'lara da öyle ve çoğu zaman avcılara da. Eve'in gözleri tekrar irileşti. Kafasındaki av kazaları dosyasını karıştırdı. Büyük Kızılderili Ormanı'nda en aşağı 12 kaza olmuştu. Çoğu zaman bir avcı yanlışlıkla bir arkadaşını vurmuştu ya da kendini. Ama Eve ormanda Ekim ayında 2 cinayet işlenmiş olduğunu da anımsıyordu. Bir seferinde kampta kağıt oyunu yüzünden kavga çıkmıştı. Bir seferinde de 2 avcı rekor sayılacak kadar iri bir geyik yüzünden sen vurdun ben vurdum diye kavga etmişlerdi. Ormanda avcılar da kayboluyordu. Tanrım, her yıl en aşağı 1 tane arama ekibi oluşturuluyor. Massachusetts, New Jersey ya da New York'tan gelmiş zavallı bir budalayı aramaya çıkıyordu. Bazen kaybolan avcılar bulunamıyorlardı. Eve hayatları boyunca Maine'de yaşayan ve avlanan bazı kimselerin de ormanda kaybolduklarını biliyordu. Delbert McCreed de onlardan biriydi. Eve onu çocukluğundan beri tanırdı. Dale 10 Ekim 1947'de tüfeğiyle ormana girmiş ve geri dönmemişti. Karısı 48 saat sonra polis müdürü Art Tremaine'i aramıştı. 20 kişilik bir grup ormanı aramaya başlamış, hafta sonunda bu sayı 200'e çıkmıştı. Sonunda Hazel McCready'nin babası Dale'in bir daha bulunamayacağına karar verdikleri sırada adam sendeleyerek ağaçların arasından çıkmıştı. İyice sersemlemiş, o sürede 10 kilo kaybetmişti Dale, suratı bembeyazdı. Eve hastaneye onu görmeye gitmişti. "Bu iş nasıl oldu Dale? Hava açıktı, gökyüzü yıldız doluydu. Sen yıldızlara bakarak yolunu bulmasını bilmiyor musun?" Evet, Dale'in çok utanmış gibi bir hali vardı. Bunu her zaman başarırdım. Ya yosunlar? Çocukken bana bu yöntemi sen öğrettin. Ağaçlardaki yosunlara bakarak kuzey yönünü bulmayı. Dale evet diye yineledi ama başka bir şey söylemedi. Eve bekledi. Sonra da arkadaşını sıkıştırdı. Ne oldu? Dale uzun süre sesini çıkarmadı. Sonra hemen hemen duyulamayacak kadar alçak bir sesle beni döndürdüler dedi. Eve kendini zorlukla tutarak bekledi. Sonunda Dale konuşmasını sürdürdü. Başlangıçta her şey yolundaydı. Bütün sabah avlandım ama yeni izler bulamadım. Oturup yemek yedim. Annemin yaptığı bireden bir şişe içtim. Uykum geldi, kestirdim. Garip rüyalar gördüm. Şimdi hatırlayamıyorum ama çok tuhaf olduklarını biliyorum. Ve bak, bu da uyurken oldu. Dudağını kaldırarak dişlerinin arasındaki boşluğu gösterdi. Dişin mi düştü? Evet, uyandığım zaman kucağımda duruyordu. Uyurken çıktı sanırım. Ama şimdiye kadar dişlerim yüzünden hiçbir derdim olmadı. Hepsi de sapasağlamdır. Sonra karanlık basarken... Karanlık basarken mi? Dale McCready öfkeydi. Evet biliyorum diye söylendi ama bu utanç duyan bir insanın öfkesiydi. Anlayacağın, uyudum kaldım ve akşam oldu. Ayağa kalktığım zaman bir an üzüntüyle eski arkadaşına baktı. Sonra da bakışlarını ondan kaçırdı. Sanki iyi ve bir saniyeden daha uzun süre bakmaya dayanamayacaktı. Sanki biri beynimi çalmıştı. Bir süre ormanda dolaştım. Kutup yıldızını izlediğimi sanıyordum. Ama saat 9'da hala Hammett yoluna çıkamamıştım. Gözlerimi ovuşturdum ve kutup yıldızı sandığım şeyin gezegenlerden biri olduğunu anladım. Mars ya da Satürn sanırım. Tekrar yatıp uyudum. Ve bir hafta sonra kendimi Preston Deresi'nin yanında buldum. Arada olanları pek hatırlamıyorum. Eve durakladı. Çok soğukkanlı bir adam olan Dale'den beklenmeyecek bir şeydi bu. Paniğe mi kapıldın Dale? Adam tekrar eski arkadaşına baktı. Gözlerinde hala utanç vardı ama bu hafif bir neşe de karışmıştı. Panik bir hafta sürmez. İnsanı fazla yorar. Öyleyse sen sadece... Dale başını salladı. Evet ben sadece. Ama bu sadecenin ne olduğunu bilmiyorum. Bütün bildiğim şu. Uyandığım zaman hem kabahatlerim hem de ayaklarım uyuşmuştu. O rüyalardan birinde bir homurtu duyduğumu da sanıyorum. Sanki bir motor çalışıyormuş gibi. Hepsi o kadar. Ben o ormanı avucumun içi gibi bilirim. Ama o süre boyunca her şeyi unuttum ve ömrümde ormana girmemiş bir adam gibi dolaşıp durdum. Sonunda Preston Deresi'ni gördüğümde kıyısından gitmeyi akıl edebildim. Ve sonra da gözlerimi burada açtım. Herhalde herkes bana gülüyor. Ama ben sağ salim kurtulduğum için şükrediyorum. Tanrı bana acıdı da orada ölmedim. Eve kimsenin sana güldüğü yok Dale diye cevap verdi ama bu yalandı. Aslında herkes onunla alay ediyordu. Dale 5 yıl boyunca alaycıları susturmaya çabaladı ama sonunda berberde ona bakıp kıs kıs gülenlerle başa çıkamayacağını anlayarak East Addington'a taşındı. Orada bir garajda tamir atölyesi açtı. Eve zaman zaman onu görmeye gitti. Ama Dale Haven'a pek gelmedi. Eve bunun nedenini biliyordu. Eve kira odasında pergeli iyice kapayarak küçücük bir daire daha çizdi. Yeni dairenin içinde sadece bir tek ev vardı. Bu çiftlik evi Haven'ın merkezi diye mırıldandı. Ne garip. Bunu şimdiye kadar hiç fark etmemiştim. yaşlı adam eski Garrick çiftliğinden söz ediyordu. Çiftlik Derry yolu üzerindeydi ve büyük kızılderili ormanı çiftliğin gerisinde genişliyordu. Diğerlerini değilse bile bu daireyi kırmızı kalemle çizmeliydim. Şimdi orada Frank'ın yeğeni Bobby Anderson oturuyor. Çiftçilik yapmıyor tabii, kitap yazıyor. Bobby ile fazla bir ahbaplığım yok ama kentte ona saygı duyuyorlar. Herkes faturaları zamanında ödediğini ve dedikodu yapmadığını söylüyor. Ayrıca çok güzel kovboy romanları yazıyor. Öyle uydurma şeyler değil. Heyvanlılar Bobby'den hoşlanıyorlar ama tabii o kente geleli daha 13 yıl oldu. Onun için henüz karar vermediler, bekliyorlar. İhtiyar Frank Garrick iyice kaçıktı. Her gördüğüne rüyalarını anlatmaya kalkardı. 1960'ların sonlarında uçan dairelerden söz etmeye başlamıştı. İlyas peygamberin iç içe ateşten daireler görmesiyle ilgili, ayrıca meleklerin kullandığı elektromanyetik güçle çalışan arabalara bindirilip gökyüzüne çıkarıldığını iddia ediyordu. Evet, iyice çıldırmıştı. 1975'te de bir kalp krizi sonucu öldü. İv birdenbire buz gibi kesildi. Ama ölmeden önce bütün dişleri dökülmüştü. Yolun aşağısında oturan Justin Hurd'ün de Frank'in dişlerinin döküldüğünden söz ettiğini hatırlıyorum. Şimdi oraya en yakın olan insan Justin, tabii Bobby'den sonra. Ve Justin'in de aklı başında biri olduğu iddia edilemez. Ayrılmadan önce onunla birkaç kez karşılaştım, bana ihtiyar Frank'i hatırlattı. Bu iki dairenin içinde olanları daha önce birbirlerine bağlayamamam tuhaf. Bunu hiç kimse yapmadı ama yine de bu pek de garip bir şey sayılmaz. Bir insanın hayatı milyonlarca olaydan oluşuyor. O ölümler, cinayetler, kaybolan avcılar, deli Frank Garrick ve belki de Paulson'lardaki o garip yangın arasında bir bağ olabileceğini insan ancak dikkat ettiği zaman seziyor. O zaman nasıl oldu da bütün bunları fark edemedim diye şaşıyor. Birdenbire Eve'in aklına başka bir şey geldi. Belki de Bobby Anderson öyle sanıldığı gibi iyi bir insan değildi. Temmuz'un başından beri büyük kızılderili ormanından makinelerin omurtuları geliyordu. Hatta belki de bu gürültüler daha önce başlamıştı. Eve bu sesleri duymuş ama üzerinde durmamıştı. Kağıt şirketinin adamları ormanda çalışıyor sanmıştı. Ama şimdi düşününce, aslında sesler kağıt şirketinin arazisinden değil, Garrick çiftliğinden geliyordu. O ilk seslerin elektrikli testere iniltisinin, devrilen ağaç çatırtısının yerine başka gürültüler almıştı. Makinelerin omurtusu, neydi bunlar? Belki de afriyat makinaları. Ev haritaya çizdiği dairelere baktı. Damarlarına vücudunu uyuşturan bir dehşet yayılıyordu. İçi bile donmaya başlamıştı. İnsan bir an kuşkulandı ve her şeyi görüveriyordu. Yaşlı adam haritayı telaşla kapatarak gidip yattı. Ve tabii uyuyamadı. Bu gece orada ne yapıyorlar, yoksa birilerini ortadan mı kaldırıyorlar? Ne? Tam dalacağı sırada gözlerinin önünde bir sahne beliriyordu. Heyvanlıların hepsi sersem sersem dalgın dalgın ana yolda duruyor ve güneybatıya, o seslerin geldiği tarafa doğru bakıyorlardı. Ağır makineler, toprak kazan makineler, ev Hillman daracık kar yulasında yatarken ortaya çıkan tabloyu anlamaya başladığını düşündü. Her şeyi değil ama kimse ona inanmayacaktı. Özellikle kanıt gösteremeyince. Geriye dönmeye cesaret edemeyecekti, onların eline düşmek istemiyordu. Eve'in ikinci kez çıkıp gitmesine izin vermezlerdi. Bir şey, büyük kızılderili ormanında bir şey var toprakta, Frank Garrick'in yeğenine bıraktığı arazide. Yaklaşınca insanların pusulayı şaşırmalarına neden olan bir şey. Pusulaları da etkileyen bir güç, kötü bir şey, uğursuz, belki de lanetli. Eve huzursuzca kımıldanarak gözlerini tavana dikti. Toprakta bir şey gömülüydü. Bobby Anderson onu buldu. Şimdi orayı kazıyor. O ve çiftlikte kalan arkadaşı. O adamın adı anımsayamadı. Bir gün Haven lokantasında Bobby Anderson'ın arkadaşından söz açıldığı zaman Beach Jernigan onu küçümsercesine dudak bükmüştü. Adam o sırada paketlerle süpermarketten çıkıyordu. Troy'da küçük bir evi varmış, pencerelerine naylon geçirilmiş bir kulübe. Orada soba yakıyormuş, odun sobası. Bir başkası onun iyi bir eğitim görmüş olduğunu söylüyorlar demişti. Bir hiç umurlanmıştı. Eğitim bir insanın serseri olmasını engellemez ki. Nancy Voss da Anderson'ın arkadaşından hiç hoşlanmıyordu. O herif karısını vurmuş ama üniversitede öğretim görevlisi olduğu için yakasını kurtarmış. Bir diploman olmasın, aklına esen her şeyi yapabilirsin. İhtiyar Dave Rutledge da o sarhoşluk öğrenimi görmüş diye alay etmişti. Çiftliğe gidenler onun her zaman sarhoş olduğunu söylüyorlar. Bu dedikoduların arkasından hepsi de kötü kötü gülmüşlerdi. Eve kendi kendine hiçbiri Bobby'nin arkadaşından hoşlanmıyor dedi. Neden? Karısını vurduğu için mi? Sebep içki içmesi mi? Evli olmadığı bir kadınla oturması mı? Hiç sanmıyorum. O gün Haven lokantasında karılarını döve döve pestile çeviren adamlar vardı. Tavşanlar kadar sekse düşkün olanlar da. Bobby'nin arkadaşının adı neydi? Eve daldı, yine dalgın dalgın seslerin geldiği tarafa doğru bakan o insanları gördü. İrkilerek tekrar uyandı. Sen neler öğrendin Ruth? Seni niçin öldürdüler? Yaşlı adam soluna döndü. David yaşıyor. Ama onu geri getirebilmek için işe Haven'dan başlamak zorundayım. Sağına döndü. Kente geri dönersem beni öldürürler. Bir zamanlar Haven'lılar beni de Ruth kadar severlerdi. Ya da öyle sanırdım. Ama şimdi benden nefret ediyorlar. David'i aramaya çıktıkları akşam bana nasıl baktıklarını gördüm. Hilly'yi hastalandı ve doktora ihtiyacı olduğu için buraya getirdim, evet. Ama böyle bir neden olduğu için de çok şanslıydım. Belki de David yüzünden akılları karıştığı için kentten ayrılmama izin verdiler. Belki de benden kurtulmak istedikleri için. Her ne hal ise, Haven'dan kaçabildiğim için çok şanslıyım. Şimdi oraya nasıl geri dönerim? Dönemem. Eve iki arada bocalayarak sağa sola dönüyor, çırpınıyordu. David'i ölümden kurtarmak için Haven'a dönmesi gerekiyordu. Ama oraya giderse onu öldürecek ve birinin tarlasına gömüvereceklerdi. Yaşlı adam gece yarısına doğru sıkıntıyla daldı. Daha sonra uykusu derinleşti. Çok yorgun olduğu için rüya bile görmedi. Eve Hillman salı günü 10:30'da uyandı. Yıllardan beri hiç bu kadar geç kalkmamıştı. Uzun bir süreden beri kendini ilk kez güçlü ve canlı hissediyordu. Ayrıca uykusunun arasında bilmeceyi de çözmüştü. Artık Haven'a nasıl girip çıkacağını biliyordu. Bu işi başarabilecekti. Belki David ve Hilly uğruna tehlikeyi göze almak zorundaydı. Ruth McCausland'ın cenazesinin kaldırılacağı gün Haven'a rahatlıkla gidip geleceğine inanıyordu. Bu canavar Dugan, Eve Hillman'ın gördüğü erkeklerin en iri yarısıydı. Justin Hurd'un kapı gibi bir adam olan babası Henry'den bile boyluydu. Eve Dugan'ın elini sıkarken onun kendisinden söz edildiğini duymuş olduğunu anladı. Yüzündeki ifadeden belli oluyordu. Dugan, oturun Bay Hillman diyerek büyük döner koltuğuna yerleşti. Size nasıl bir yardımda bulunabilirim? Eve sakin sakin zırvalamamı bekliyor diye düşündü. Frank Garrick bizi sokakta yakaladığı zaman böyle davranmaz mıydık? Galiba ben de bu adamı düş kırıklığına uğratmayacağım ama dikkatli davranırsam belki istediğimi elde edebilirim. Artık nereye gitmem gerektiğini zaten biliyorum. Sonra Dugan'a belki gerçekten bir yardımda bulunabilirsiniz dedi. Gazeteler yarın Ruth McCausland'ın cenaze törenine gideceğinizi yazıyor. Dugan başını salladı. Gideceğim. Ruth benim arkadaşımdı. Derry'deki eyalet polisi merkezinden başka kimseler de gidecek mi? Gazeteler Ruth'un kocasının da polis olduğunu yazıyordu. Ruth da polis müdürüydü. Tabii küçük bir kentin polis müdürü olmak önemli bir şey değil. Ama ne demek istediğimi anlıyorsunuz sanırım. Orada başkaları da olacak değil mi? Duygu'nun kaşları çatılmıştı. Bay Herman, belki bir şey söylemeye çalışıyorsunuz ama ben ne olduğunu anlayamadım. Yüzündeki ifadeden belki haberiniz yok ama işim de başımdan aşkın diye düşündüğü anlaşılıyordu. İki polis kayboldu. Görünüşe bakılırsa yasak geyik avlayan birileriyle karşılaşmışlar. Avcılar paniğe kapılarak ikisini de vurmuşlar. Bu yüzden başım dertte. Bu yetmiyormuş gibi eski arkadaşım Ruth McCausland da öldü. Saçma sapan işlerle uğraşacak zamanım da yok, sabrım da. Anlamadığınızı biliyorum ama anlayacaksınız. Ruth'un cenaze törenine katılacak başka arkadaşları var mıydı? Evet, 6 kişi. Ben yalnız gideceğim. Onlardan önce yola çıkacağım. Buna bağlı bir olay konusunda birkaç kişiyle konuşmam gerekiyor. Eve başını salladı. O olayı biliyorum ve beni tanıdığınızın da farkındayım. Ya da beni tanıdığınızı sanıyorsunuz. Bay Hillman. Eve yine sakin sakin olmayacak insanlarla konuştum dedi ve budalaca laflar ettim. Aslında böyle yapmamam gerektiğini bilmeliydim ama çok sarsılmıştım. Torunlarımdan biri kayıp, diğeri ise komalı. Evet, biliyorum. Aklım o kadar karışmıştı ki ne yaptığımı bilmiyordum. Bu yüzden hemşirelere bir şeyler söyledim. Sonra Bangor'a giderek bir gazeteciyle konuştum. Bright adında biriyle. Ona söylediklerimin çoğunu öğrendiğinizi sanıyorum. Anladığıma göre David Brown'un kaybolması olayının ardında bir komplo olduğuna inanıyormuşsunuz. Eve gülmemek için kendini zor tuttu. Bu söz hem gülünçlü hem de uygun. Bu benim aklıma gelmezdi diye düşündü. Evet, bir komplo var, hem de ne komplo. Sonra evet efendim dedi. Bir komplo olduğuna inanıyorum ve karşılaştığınız o üç olay arasında sandığınızdan çok daha sıkı bir bağ da var. Torunumun yok olması, iki polisin ortadan kaybolması ve Ruth McCausland'ın ölümü arasında. Dugan biraz şaşırdı. İlk kez gözlerindeki o sabırsız ifade kayboldu. Eve onun ilgiyle bakmaya başladığını fark etti. Sabah sabah başını şişirmeye gelen yaşlı bir deliği değil, gerçekten Everett Hillman'ı görüyordu artık. Belki bana düşündüklerinizi özetlerseniz. Dugan not defterine uzandı. Hayır, o defteri kaldırın. 27. ayrımın sonu. Sayfa 228.